Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: namazla ilgili dinleyicimiz diyor ki, araçlarda yani otobüs, uçak, gemi gibi yolculuk için kullanılan vasıtalarda namaz nasıl kılınır?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz dinin direği. Namaz mutlaka kılınmalı. Namazın olmadığı bir hayat Müslüman için söz konusu değil. Müslüman bütün programını, hesabını, kitabını namaza göre yapmalı. Çalışma hayatından tutun da seyahatlerine ve her türlü sosyal ilişkilerine varıncaya kadar bir Müslüman için en önemli olan mesele namazının öncelenmesi meselesidir. Binaenaleyh namaz kılmasını imkansız hale getirebilecek veya şüpheli duruma koyabilecek olan her türlü işten Müslüman uzak durur. Bir işe gireceği zaman ilk söyleyeceği şey, ben namazını kılan bir Müslümanım, benim namazım, ibadetlerim, varlığım, ölümüm, hayatım Allah içindir diyecek. Ben burada çalışıyor isem size bir hizmet veriyorum. Onun karşılığında bir ücret alıyorum. Eğer bunun bedeli namazım olacaksa ben burada çalışmam, çalışamam. Burada çalışmak benim için bir zül olur. Bunu açıkça ifade etmeli, deklare etmeli. Nitekim Cenab-ı Allah Zariyat suresinin son ayetlerinde, 56. ayetinde, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Ben sizden beni doyurmanızı veya rızık vermenizi istemiyorum diyor. Binaenaleyh bütün mahlukatın, yaratılmışların rızkı Cenab-ı Allah tarafından tekeffül edilmiş, garanti altına alınmıştır. Bundan dolayı bir insan ibadet, kulluk endişesi taşımalı ama rızık endişesi taşımamalı. Elbette esbaba tevessül etmemiz gerekiyor ama nihayetinde bizim önceliğimiz namaz olmalı. Bunları niçin söylüyorum? Bu soruya cevap vermeden önce, namazın bizim Müslümanın hayatındaki ehemmiyetini iyi kavramak gerekiyor. Ona göre Müslümanın davranması gerekiyor. Ona göre günlük planlarını yapması gerekiyor. Bu durum günlük planlamamızda böyle olduğu gibi seyahatlerimizde de böyledir. Yani sabah namazınızı kıldınız, evinizden çıkıyorsunuz. Öğle namazını nerede kılacağım, ikindi namazını ne zaman kılacağım, akşam namazını nerede kılacağım, bir otobüse bindiğinizde İstanbul'un trafiğini de hesaba katarak ben vaktinde namazımı kılabilecek miyim, kılamayacak mıyım? Bunun endişesini taşımalı bir Müslüman. Efendim, akşam namazına 10 dakika kala otobüse biniyor. Karşıdan karşıya geçiyorsa 1 saat 2 saat sürüyor. Ondan sonra ben o namazı ne yapacağım? Bekleyeceksin. Namazını kılacaksın. Yarım saat sonraki otobüse bineceksin. Yani İstanbul'da vasıta eksiğimiz yok. Binaenaleyh yarım saat erken gidecektin gideceğin yere, yarım saat geç gidersin. Veya vakitlice ona göre tedbirini, tertibini alırsın. Bir Müslüman seyahatlere çıkacağı zaman da buna dikkat etmeli. Şimdi bakıyorum mesela, uluslararası seyahat edenler özellikle de gündüz uçuşlarını tercih ediyorlar. Çünkü gece uçuşlarında uyku düzenleri bozuluyormuş yolcuların. Efendim bilmem ne dedikleri bir metabolik bir bozulma, jet lag mı oluyorlarmış, ne oluyorlarmış, öyle bir hikaye oluyormuş. Müslüman da kendi ibadetini bu bapta hesap etmeli. Hangi namazı rahatça kılabileceğim, hangi namazı düzgün olarak kılabileceğim şeklinde uçuşlarını ona göre efendim ayarlamalı. Eğer çok zaruri bir şey yoksa, efendim öyle bir denk geliyor ki sabah namazını ancak uçakta yetişebiliyorum, bir sonraki uçuşu al, daha erken olan uçuşu al. Dolayısıyla namazını rahatlıkla eda edebileceğim bir uçuşu tercih etmelisin. İbadet en son aklımıza gelen şey olmamalı. Bizim hayatımızın merkezinde Allah'ımıza olan kulluk vazifemiz, borcumuz yatıyor. Şimdi bizi izleyenler beni mazur görsünler. İşte Gazze'de büyük bir katliam var, büyük bir facia var, büyük bir yangın var. Ama maalesef yanıyor her taraf. ama itfaiyenin söndürmesine müsaade etmiyor bir takım zalimler. Efendim deniyor ki bir takım yetkililerce efendim gücü yerinde olduğu düşünülen kimselere müracaat edildiğinde bizim gücümüz yetmiyor deniliyor. Bunların arkasında Amerika var. Amerika onları himaye ediyor. Hatta Amerika bu işleri yapıyor. Binaenaleyh biz müdahale etmeye kalkarsak karşımızda Amerika'yı bulacağız diye Amerika korkularını gündem yapıyorlar. Ama alemlerin Rabbi olan, kainatın sahibi olan Allah'tan korkmak kimsenin aklına gelmiyor. Yani Allah'tan korkmakla efendim dünyadaki egemen güçlerden korkmak arasında bir tercih yapması gerekirse Müslümanın Allah'tan korkmayı tercih etmesi lazım. Allah'ın emirlerine itaat etmeyi tercih etmesi lazım. Bunu söylerken efendim şöyle yapılsın böyle yapılsın diye söylemiyorum. Bir Müslüman önceliklerini sadece maddi güçlerden yana kullanmamalı. Kendi sorumluluğunun da bilincinde olmalı. Allah'a karşı kulluk vazifemizin bilincinde olmalıyız. Bugün herhalde Müslümanlığımızın kalitesi kardeşliğimizin kalitesiyle doğru orantıda. Eğer sen bir başka Müslüman için dertlenebiliyorsan o kadar Müslümansın. Eğer bir başka Müslümanın başına gelen musibet seni etkilemiyorsa senin Müslümanlığın da öyle alelade sıradan bir Müslümanlıktır. Bu dünya çapında bütün Müslümanları kardeş bilebilecek şuurlanma da namazı ciddiye almakla mümkün. Bundan dolayı seyahat edecek olan kardeşlerimizin planlamalarının başına namazı yerleştirmelerini mutlaka olması gereken bir durum olduğunu bilmelerini hatırlatma babında ben bu sözleri söylüyorum. Sadece o kardeşlerimize değil, zaman zaman seyahat eden biri olarak kendime de bunları hatırlatıyorum. Binaenaleyh namaz meselesi bizim en önemli hayati meselemizdir. Oksijensiz yapabilir bir insan, en fazla ölür ama namazsız yapamaz. Çünkü namazsız ölmenin faturası ebedi bir hayatı kaybetmektir, Allah muhafaza etsin. Ama oksijen olmazsa ölürsen, eğer imanla gidebilmişsen, bu dünyadan yakayı kurtarabilmişsen, İnşallah Cenab-ı Rabbül Alemin'in cennet nimetlerinde nimet sürmek mümkün olacaktır. Ama namazsız, imansız gitmek Allah muhafaza etsin. Bir insanın başına gelebilecek en büyük faciadır, en büyük musibettir. Bundan dolayı öncelikle yapmamız gereken şey namazı normal vaziyette yerde kılabilecek şekilde tertibatımızı almamız gerekiyor. Bunun dışında araçları iki kategoriye, iki sınıfa ayırmış alimlerimiz. Durdurulması mümkün olan ve mümkün olmayan araçlar. Mesela arabanızla gidiyorsunuz, istediğiniz yerde arabanızı çekip, elhamdülillah Türkiye'mizde adım başı mescit var. Hatta bazı yabancılar Türkiye'yi tarif ederlerken iki mescit arasında bir mescidin olduğu ülke diye, özellikle de tarihi mekanları, tarihi yerleri tanımlarken böyle diyorlar. Yani ülkemizde elhamdülillah otobanda da seyahat etseniz 30 kilometrede bir benzinlik vardır ve oralarda mutlaka bir mescit namaz kılabilecek veya nerede arabanızı kenara çekseniz efendim seccadenizi serseniz kimse bu adam ne yapıyor burada niye namaz kılıyor diye sormaz. Ama bazı ülkeler var efendim ağır despotik rejimlerin olduğu ülkeler var. Buralarda hakikaten namaz problem olabiliyor. Ama ülkemiz açısından böyle bir şey söz konusu değil. Seyahatini ona göre planlamalı, yapmalı. Efendim eğer uzun bir yola gidiyorsa öğle ile ikindiyi beraber kılabileceği, efendim öğle 5'te okunuyor, 5'e 20 kala bir yerde durup öğle namazını kılar. Öğleden sonra da ikindi ezanı okununca ikindi ezanından sonra ikindi namazını kılar. Böylelikle yolculuktaki ruhsatlardan da istifade eder. Yine otobüslerle seyahat ediyorsa otobüsler de durabiliyor. Gittiği yollarda, güzergahlarda dinlenme tesisleri var. Bununla ilgili bir talepte bulunmak lazım. Bakın şoför bey, muavin bey her neyse güzel bir üslupla, tatlı bir lisanla efendim saat 1 ile 5 arası öğle namazının vakti nerede duracaksınız? Eğer durma imkanınız yoksa veya planınız yoksa benim için bir yerde durmanızı sizden istirham ediyorum diyerek otobüste bir yerde otobüsü durdurmak suretiyle namazını zaten yolcu olacağı için en fazla 2 rekat veya 3 rekatlık bir farz namaz söz konusudur. Hemen 2 dakikada 3 dakikada bunu eda edebilir. Eğer otobüs inatlaşırsa orada işte kitaplarımızda geçen huysuz merkep misali söz konusu oluyor. Yani bir deve veya merkep veya at istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz, istediğiniz zaman hareket ettirebiliyorsanız onun üzerinde namazınızı, farz namazınızı kılmanız doğru değil. Durduracaksınız, ineceksiniz, yerde namazınızı kılacaksınız. Ama huysuz bir hayvansa, efendim inmesi binmesi problemse, bundan dolayı eğer siz inemiyorsanız o zaman o huysuz hayvanın üzerinde de namazınızı kılabilirsiniz. Şimdi otobüste de şoför eğer huysuzluk yapıyor, inat ediyor ve sizi indirmemeye direniyorsa, burada yapabileceğiniz şeyler var. Birincisi, azimeti tercih ederek o zaman indir beni herhangi müsait bir dinlenme istasyonunda. Ben senin gibi bir adamın otobüsüyle gitmek istemiyorum. Çünkü Allah'ın laneti, gazabı bu otobüsün üzerine sirayet edecek. Sizin ibadet hassasiyetiniz yok. Allah tanımıyorsunuz. Beni indir kardeşim, ben sizin başınıza gelecek musibete uğramak istemiyorum diyebilir. Veya polisi arar. Efendim, polis bir yerde durdurur. Adamı iner. Ondan sonraki yolculuğuna kendisi devam eder kendi imkanlarıyla. Ama gecedir, otobandır efendim, kadın tek başınadır, çaresizdir. O zaman huysuz merkep misalinde olduğu gibi otobüste ibadetini yerine getirir. Otobüste ayakta kılma imkanı olmadığı için, otobüste efendim oturarak kılma imkanı olmadığı için ima ile namazını kılacak demektir. İma ile oturduğu yerde ayakkabılarını çıkartır, ayakkabılarının üstüne basmak suretiyle, eğer ayakkabılarının altı temizse, bundan eminse temiz olduğundan, nasıl temiz olur bir ayakkabı? Efendim 500-600 metre yürümüşsündür tozla toprakta, o toz toprak temizler. Ama affedersiniz lavaboya girmişsinizdir, tuvalete girmişsinizdir, oralardaki suların temiz olduğundan olmadığından emin değilsiniz, o zaman necaset olabilir ayakkabılarınızda. Bu da genelde altında olur, üst tarafında olmaz. Çıkartıp da üstüne bastığınızda sizin bastığınız yer temizdir. Binaenaleyh temizlik şartları yerine geldiği için otobüste olduğunuz yerde ima ile, ima ne demek? Baş hareketleriyle namaz kılmak demektir. Eğer bir namazın secdesi yoksa burada bu namaz ima ile kılınmış namaz demektir. Şöyle bazen karıştırıyor kardeşlerimiz, yani sandalyede oturuyorsun veya oturakta oturuyorsun, bu kıldığın namaz oturarak kılınan namazdır şeklinde bir yanlış anlama olabiliyor. Öyle değil. Oturarak namazda secde var. Yani alnınızı, burnunuzu secdeye, yere koyuyorsunuz. Eğer secde yoksa, oturarak da kılsanız, ayakta da kılsanız, efendim yatarak da kılsanız, bu namazın adı ima ile kılınan namazdır. İma ile namaz kılmak için de zaruret şartları olması lazım. Oturarak biraz daha hafiftir bunun şartları. Mesela
yani oturarak şöyle dizüstü oturuyor bir insan ve gerektiğinde secdeye gidiyor. Secde
ister
vaktinde.
İster dizüstü otur, istersen bağdaş kurarak otur, istersen sandalyede otur ama secdeye gidiyorsun. Yani mesela bir taburede oturuyor, dizlerini çok fazla uzun süre kıramıyor. Ama ne oluyor? Alnını, burnunu secdeye koyuyor. Önemli olan alın, alnını secdeye koyuyor, kalkıyor yine tabureye oturuyor. Bu da oturarak yani kılınan bir namaz.
Secde varsa oturarak.
Secde varsa en asgari oturarak namaz kılıyor demektir. Evet. Eğer ayaktan gidip geliyorsa zaten kıyam var demektir. Hasılı kelam otobüste namaz oturarak kılınan bir namaz değil. İma ile kılınan bir namazdır. Evet. Ama imkan var ve otobüsün bir tarafında seccadeyi sermişsiniz. Holde mesela seccadeyi sermişsiniz. Orada ayakta gidiyorsunuz düz yolda, otobanda dümdüz giderken hayati bir tehlike olmadığı sürece burada kıldığınız namaz normal namazdır. Sadece kıble ile ilgili bir probleminiz olur. Çünkü yol kıble istikametinde olmayabilir. Ama en azından ön tarafa veya arka tarafa dönmek suretiyle kıbleye de yakın olmaya çalışır bir insan. Uçakta da tabii bazı uçaklarda namaz kılmak için mekan açıyorlar. Özellikle de bir takım Müslüman ülkelerin havayolu şirketleri namaz için bir bölüm ayırıyorlar. Oralarda türbülansın olmadığı vakitlerde yine ayakta, hatta kıbleyi de gösteriyorlar. Yani şu tarafa doğru muhtemelen kıble. Oralarda da efendim normal uçakta namazını kılabilir bir insan. Gemide zaten giderken kıbleye yönelerek namaz kılmak mümkün. Eğer dalga yoksa ve ayakta durmaya mani bir durum yoksa, ama dalgalı bir deniz ayakta durduğunda başı dönüyor, orada da oturarak namazını kılabilir. Bugün için elhamdülillah ülkemizde de gemilerde, işte feribotlarda namaz mekanları tahsis edilmiş. Oralarda namazlarını kılabilir. Eğer namazını ayakta veya oturarak kılma imkanı yoksa, o zaman başı ile ima ederek namazını kılar. Nasıl namazını kılar onu da kısaca yeri gelmişken tarif edelim. Allahu Ekber önce niyet eder tabii, ondan sonra der ki niyetinde, ya Rabbi işte öğle namazının farzını kılmaya döndüm kıbleye, niyet ettim senin için namaz kılmaya der. Allahu Ekber, ellerini bağlar. Ondan sonra oturduğu yerden böyle seccadede, sandalyede oturduğumuz gibi Fatiha'yı okur, Zamm-ı Sure'yi okur. Rüküye gideceği zaman ellerini dizlerine koyar, hafifçe başını öne eğer. Burada Allahu Ekber der, başını öne eğer, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim üç kere der. Bu onun rükûu olmuş olur. Sonra Rabbena ve lekel hamd, Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd diye başını kaldırır. Biraz daha aşağı doğru başını eğer, Allahu Ekber diyerek secde yapar. Secdede de Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la der. Allahu Ekber der, başını kaldırır. Sonra yine aynı şekilde başını biraz daha öne eğer, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la der. Allahu Ekber diyerek ikinci rekata başlar, ellerini beline bağlar. Yine aynı şekilde efendim Fatiha-i Şerife'yi okur, Zamm-ı Sure'yi okur. Peşinden rükû yapar, secde yapar. Ondan sonra da eğer 4 rekatlı namazsa kaide-i ule, 2 rekatlı namazsa son oturuş veya akşam namazıysa ilk oturuş diyelim. Ellerini dizlerinin üzerine koyar, tehiyyatı okur. Son oturuşsa salli bariki okuyup Rabbena atina dualarını okuyup selam verir. Böylelikle namazını tamamlamış olur kısaca. Ama yine her zaman her vesileyle söylediğimiz bir şey var. Bununla ilgili yine bir hoca efendinin önünde ben böyle uçaktaymış gibi veya işte oturarak imayla namaz kılıyormuşum gibi sizin önünüzde bir pratik yapayım da söyleyin bana yanlışım var mı, eksiğim var mı? Bunları sormasında fayda var. Diğer bir mesele de uzun uçuşlar söz konusuysa bu uçuşlarda abdest meselesine de dikkat etmeli. Uçaklarda tabii ayakları yıkamak zor olabiliyor. Özellikle de benim gibi kilolu olan vatandaşlar için ayağı kaldırmak, yıkamak zor olabiliyor. Onun da tertibini, tedbirini almalı bir insan. İcab ediyorsa ayağına mest giymeli ve mestin üzerine mest yapmak suretiyle abdestini tamam edebilmeli. Binaenaleyh namazın hiçbir şekilde telafisi yok. Onu aklımız başımızda olduğu sürece kılmak durumundayız. Eğer çok ağır şartlar söz konusuysa o zaman öğle ile ikindi namazını cem edebilir. Tercihen de ikindi vaktinde cem etmesini Hanefiler tercih ederler. Yani uçak mesela saat 12'de havalandı da işte 6'da indi diyelim, ikindi namazının vakti oldu. Öğle namazının vakti girdikten sonra ben cem-i tehir yapmaya niyet ettim diye niyet eder. İndiği yerde, havaalanında bulunduğu yerde bir mescitte önce öğle namazını sonra ikindi namazını kılmak suretiyle cem-i tehir yapmış olur. Bununla ilgili de detayları dediğim gibi gider bir hoca efendiden.
Cem-i tehiri unutursa o durumda ne olur?
Cem-i tehiri unutursa aklına geldiğinde namazlarını kaza etmesi gerekir.
Yani ama niyeti, cem-i tehir niyetini.
Onu unutmaması lazım gelir. Unutursa öğleyi kaza etmiş olur. Ama yine kılmış olur. Binaenaleyh bunun eğitimini almak lazım. Bununla ilgili de dediğim gibi yani hoca efendilerin önüne dizinin dibine oturup ben şöyle şöyle yapıyorum diyerek onlardan bilgi almak lazım. Akşamla yatsı namazı içinde akşama denk geldi diyelim. Yatsı uzun bir vakit. Akşamı baktınız ki kılamıyorsunuz. Orada da akşamla yatsıyı cem-i tehirle kılmaya niyet edersiniz. Ve gittiğiniz yerde abdestinizi alır. Önce akşam namazını, ya Rabbi niyet eyledim, bugünkü akşam namazının farzını kılmaya, cem-i tehirle kılmaya niyet ettim der. Efendim önce farzını kılarsınız. Sonra da sünnet kılmadan, araya sünnet koymadan yatsı namazının farzını aynı şekilde, ya Rabbi niyet eyledim, bugünün yatsı namazını cem-i tehirle kılmaya niyet ettim dersiniz. Yatsı namazının farzını kılarsınız. Böylelikle akşam ve yatsıyı cem etmiş olursunuz. Tabi sabah namazının bir cemi yok. Yani sabah namazını yatsı ile cem edeyim, öğle ile cem edeyim diye bir şey yok. Sabah namazını ona göre işte başta söylediğimiz gibi uçuşunuzu vesairenizi filan ayarlamalısınız. Abdestinizi ayarlamalısınız. En kötü ihtimal uçakta efendim ima ile, eğer başka bir yolu yoksa ima ile namazınızı kılacaksınız.
Hocam Allah razı olsun. Çok önemli bir konuydu. Efendim güzelce izah ettiniz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Zekat verilecek kimsenin fakir olup olmadığını belirleme ölçütü nedir?
Şimdi tabii fakirlik meselesi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'a sığındığı afetlerden bir tanesi. Ancak şunu da biliyoruz ki zenginlik veya fakirlik Cenab-ı Allah'ın takdiri iledir. Biz esbaba tevessül ederiz. Fakat gördüğümüz şu ki birinin tuttuğu altın oluyor, öbürü altına elini sürse efendim oduna dönüşüyor. Tarihte mesela sahabe efendilerimizden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri için söylenir. Elini bir taşın altına atsa altın veya gümüş çıkardı deniyor. Yani neyin ticaretini yapsa mübarek oradan büyük zenginlikler elde ediyordu. Ve Abdurrahman bin Avf hazretleri sahabe-i kiram efendilerimiz arasında zenginliğiyle bilinen ve infakıyla bilinen, bütün servetini dağıtmasıyla bilinen bir sahabi. Binaenaleyh fakirlik de takdiri ilahi, Ebu Zer Efendimiz de fakirliğin piri olarak görülüyor mesela. Bundan dolayı ne zenginliğe sevinmek lazım ne de fakirliğe yerinmek lazım. Cenab-ı Allah'ın nasibine, takdirine razı olmak lazım. Razı olmak demek yatmak demek değil. Elbette esbaba tevessül etmek lazım, çalışmak lazım, çabalamak lazım. Ama günün sonunda bakıyorsunuz işte Sultan Mahmut birine acımış, ona bir şeyler vereyim demiş, eline bir kürekle hazineye koymuş. Öyle bir hikaye anlatırlar. Oradan adamcağız kürekle heybesine doldurabildiği kadar altın doldursun diye. Fakat adam küreği ters tutmuş. Altın hiç gelmemiş. Bunun üzerine denir ki Sultan Mahmut şu cümleyi söylemiş. Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut. Yani biri fakir, ben bunu uğraşayım, zengin yapayım. Elbette Müslüman herkesin hayat standartlarını yükseltmeye çalışır. Ama nihayetinde bu da bir nasip meselesi. Binaenaleyh zenginlik ve fakirlik iç içe geçmiş iki kavram. Cenab-ı Allah fakirleri zenginlere zimmetlemiş, zenginleri de fakirlere muhtaç eylemiş. Yani şimdi öyle bir iç içe bir durum var ki herkes zengin olsa işler aksar. İşte biri inatlaşıyor, öbürü inatlaşıyor. İşler aksıyor ama Cenab-ı Allah bir kesimi muhtaç ediyor, paraya ihtiyacı var. Öbür kesimin de hizmete ihtiyacı var, işe ihtiyacı var. Birbirinin ihtiyaçlarını insanlara gördürüyor. Zenginler biz kimseye para vermeyeceğiz deseler, fakirler de biz kimsenin işini görmeyiz derler. İki taraf da helak olur, gider. Cenab-ı Allah dünyada muhkem bir nizam kurmuş. Biz elimizle o sistemi bozmadığımız sürece takır takır o sistem işliyor. Diğer taraftan çalışma durumu olmayan fakirleri de Cenab-ı Allah varlıklı kimselere zimmetlemiş. Burada iki temel mesele var. Biri, bir adam fakir de olsa eğer çalışıp kazanma imkanı varsa, gücü kuvveti yetiyorsa, bundan beklenen gücünün kuvvetinin gereğini yapmak, zekatını vermek, bir yerde çalışmak, bir iş yapmak, böylelikle çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek. Fakat bazen öyle oluyor ki bulunduğu yerde adamcağız iş bulamıyor. Bulduğu iş, aldığı maaş hayatını idame etmesine, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin masraflarını karşılamaya yetmiyor. Bu gibi durumlar farklı mütalaa edilen durumlar. Demek ki birincisi, bir insan el emeği, göz nuru çalışıp efendim kazanabiliyorsa öncelikle kendisi çalışıp kazanmalı. Gücü kuvveti yerinde olan bir kimse, iş imkanı bulunan bir kimse fakir sayılmaz. Ama iş imkanı olmayan veya işte kızlar mesela, kadınlar Cenab-ı Allah'ın takdiriyle dünyanın süsü, ziyneti olarak yaratılmışlardır. Onlara çalışma sorumluluğu Cenab-ı Allah yüklememiştir. Yani bir Müslüman kadın bir mahallede eğer ihtiyacı bulunuyorsa kendisi ister çalışır, ben kimseye muhtaç olmuyorum, olmak istemiyorum diyerek efendim bir kahramanlık yapar, ayrı mesele. Ama bir Müslüman kalkıp da ona sen niye çalışmıyorsun? Elin ayağın tutuyor, git işte efendim evlerde hizmetçilik yap, temizlik işleri yap diyerek çıkışamaz. Bir Müslüman kadın onuruyla, iffetiyle evinde oturur. Eğer kendini geçindirebilecek imkana sahip değilse Müslümanlar onun geçimini temin edip ona ödemek, vermek durumundadırlar. Mamafi zengin ve fakir meselesinde zenginlik nisap miktarı mala sahip olmak anlamına geliyor. Nisap miktarı mal altın ve gümüş üzerinden veya ticaret malları üzerinden takriben bugün işte 80 küsür gram altına denk gelen bir malı varsa bir kimsenin efendim para olarak kenarda durabilir, altın olarak durabilir efendim veya ticaret malı olarak bulunabilir. Bu kimseye biz zengin diyoruz. Elbette bir yıllık ihtiyaçlarının üzerinde bu olmalı. Söz gelimi bir adamın aylık 50 bin lira masrafı var. Çoluk çocuğuyla 50 bin lira harcıyor. Yıllık ne yapar? 600 bin lira yapar. Eğer başkaca bir geliri yoksa bu kimsenin 600 bin lira kenarda tutulmak kaydıyla bunun üzerine 80 küsür gram fazladan bir malı varsa işte bu fazlalık olan malın 40'ta birini zekat olarak vermesi gerekir. Bu zenginliğin ölçüsü. Fakirliğe gelince 3 türlü fakirlik ölçüsü var Basri Hocam. Bir tanesi bir günlük ihtiyacını karşılayabilecek imkanı dahi olmayan kendisinin veya çoluk çocuğunun işte düşünün işte ülkemizde günlük asgari masraf işte 200 lira olsun. 5 kişilik bir ailenin günlük masrafı 1000 lira. Bu 1000 lirayı bulamayan bir kimse kapı kapı dolaşıp dilenebilir. Onun dilenmesi caizdir, hatta bir zorunluluktur. Niye? Çünkü bir günlük nafakası yoktur. Binaenaleyh bu kimsenin nafakasını temin etmek için çalışma imkanı da olmayabilir. Veya işte çalışabilecek gücü yoktur. Bir kadıncağız çocuklarıyla kalmıştır. İş yapmaya gitse çocuklar perişan olacaklar vesaire filan. Bu kimselerin dilenme hakları vardır. İkinci kesim bunun bir günlük ihtiyacı var, nafakası var efendim. Ama işte 3-4 gün, 5-6 gün yetecek veya bir ay yetecek bir şeyi var. Kenarda birikmişi yok, düzenli bir geliri yok. 80 gram edecek de bir mal varlığı yok. Bu kimse kendisine bu zekattır diye verilen malı alma hakkına sahiptir. Bu kimselerin görülüp gözetilmesi gerekir. Üçüncü tür fakir, yani fakirden kastım zekat mükellefi olmayan zengin, bu nitelikli olmayan zenginliğe sahip kimsedir. Yani adamın bir evi var, ikinci evi var, üçüncü evi var ama ikinci, üçüncü evinden gelen kira ancak kendisini kıt kanaat geçindiriyor. Bu kimse zengin sayılır mı? Zekat verme mükellefi olmaz. Ama zekat alma hakkı da bulunmaz. Niye? Çünkü bir tane evin var, temel ihtiyacın. O evinde oturuyorsun, öbür evini satıp yiyebilirsin. Binaenaleyh ikinci, üçüncü evi veya kenarda tarlası, ne bileyim evinde antika eşyaları, para edecek şeyleri bulunup da bunları satamayan, kıyamayan kimseler, bunlar zekat mükellefi değildirler. Çünkü bunun ticaretini yapmıyor. Ama zekat alma hakları da olmaz. Şu kadar var ki bazı yerlerde işte efendim nizalı, miraslı mesele. Alsan alamıyorsun, satsan satamıyorsun. üzerinde kayıtlı bulunuyor ama sana bir faydası yok. Bu tür şeyler tabii istisna teşkil ederler. Zekat verecek olan bir Müslüman da elinden gelen araştırmayı yapar. Araştırmayı yaparken de efendim gidip de tapu kayıtlarına bakacak, adamın e-devletine girecek, işte bugün Türkiye'de olacak şekilde bir araştırma yapması söz konusu değil. Müslümanın beyanı esastır. Ona kardeşim sen zekat alabilecek durumdaysan elimde zekat parası var. Müslümanların emaneti, onu sana veririm. Üstüne başına bakar. Onu tanıyanlara sorar, soruşturur. Bu tür bir araştırma ile onun zekat ehli olup olmadığını anlayabiliyorsa ve zekat ehli olarak, yani zekat alabilme hakkına sahip biri ise, ona hem kendi zekatını hem de Müslümanların emanet ettikleri zekatları verebilir. Diğer taraftan yine borca batmış olan, mesela bir kimse ev almış. Ev almak temel bir ihtiyaç olduğu için, evet normalde kendisi geçinip gidebiliyordu ama ev aldığı için borçlanmış. Bu borcunu ödemek için kendisine verilen zekatı kullanabilir. Efendim bir cinayet işlemiş, diyet ödemesi gerekiyor. Bir kazaya karışmış, efendim bedel ödemesi gerekiyor. Veya işte bedel ödemezse hapis cezası gibi bir durum söz konusu olacak. Bu kimse de zekattan kendisine verileni kullanabilir. Ama öncelikli olan kimsesiz, muhtaç olan kimselere zekatı arayıp bulup vermek. Çünkü Basri Hocam, zekatta iki şey önemli. Biri, malının hesabını yapıp zekatını düzgün bir şekilde ortaya koymalı. İkincisi de o zekatı en yakınından başlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Yani bazen işin kolaycılığına kaçıyoruz. Kendi binamızda, kendi komşularımızdan, kendi mahallemizde, kendi semtimizde ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmak yerine efendim gidiyoruz bir yere veriyoruz. Böylelikle biz zekat mükellefiyetinden kurtulduk diye düşünüyoruz. Oysa zekatın ilk muhatabı en yakınımızda olan kimselerdir. Burada tabii şunu söylemeye de gerek yok diye düşünüyorum. Müslüman bir iş adamı, Müslüman bir tüccar çalıştırdığı kimseleri zekata muhtaç hale getirmemeli. Yani verdiği ücret onları zekat almaya ihtiyaç bırakmadan geçimlerini sağlayabilecek bir ücret olmalı. Elbette adam kendi batıyorken başkalarına böyle bir ücret verme imkanına sahip değil. Ama kendisi Karun gibi yaşarken çalıştırdığı kimselerin asgari ücretle, efendim ne yapayım sektörün şartları böyle vesaire türünden bahanelere sığınmamalı. Bir ticaret erbabının niyetlerinin başında çalıştıracağı Müslümanları kimseye muhtaç hale getirmeden şerefleriyle, onurlarıyla kendi rızıklarını kazanabilecek bir seviyeye getirmek olmalı. Böyle yaparsa Cenab-ı Allah da ona fazlından, lütfundan ihsan eder. Ama yok işte efendim çalıştığımız sektörde zaten böyle, zaten şöyle diye bir şeyin içerisine girerse burada ciddi bir problem ortaya çıkar. Allah muhafaza eylesin.
Evet değerli hocam, şimdi bir sonraki soru da biraz böyle bununla alakalı diyelim. Deniyor ki ibadetleri aksatmadan dünyalık peşinde koşmak kötü müdür?
Dünyalık peşinde koşmak bizim vazifemiz, çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Fakat dünyalık ifadesi, yani dünyada kalacak şeyler için koşmak olmamalı. Yani dünyamızı idame ettirebilecek kadar bu dünyada kimseye muhtaç olmadan, kendimizin, çoluk çocuğumuzun muhtaç olmadan yaşayabileceği bir miktarı temin etmek için gayret etmek lazım. Ama dünyaya bırakacak, dünyalıktan kastımız eğer dünyaya bırakılacak ise, dünyaya bırakılacak malın peşinden koşmak çok akıl kârı bir şey değil. Şöyle ki kıyamet gününde insanın 5 soruyla cevap vermeden olduğu yerden adım atmasına müsaade edilmez deniyor. Mahşerde bütün insanlık toplanıyor. Herkesin Cenab-ı Allah hesabını teker teker görüyor. En önemli hesap kalemlerinden bir tanesi mallarımızla, servetlerimizle ilgili 2 şey soruluyor. Nereden kazandın? Nasıl kazandın? Helalinden mi kazandın? Helal bir şekilde mi kazandın? İkincisi nereye harcadın? Yani kazandığının hesabı da var, harcadığının hesabı da var. Şimdi bir adam kazanmış, harcamamış, hem kazandığının hem de harcamadığının hesabını vermek zorunda. Diğer taraftan o harcamadığı mal da kendi iradesinden çıkmış, başkalarının eline geçmiş, başkalarının zevkü sefa sürdüğü mallardan hesap vermek durumunda. Tabii burada şunu da gözden kaçırmamak lazım Basri Hocam. Yani Cenab-ı Allah en büyük nimeti, en büyük zenginliği hayırlı evlat olarak vermiş.
Evet.
Eğer çoluk çocuğumuz da ehli iman, ehli namaz kimselerse, onların elindeki servet de tıpkı bizim elimizdeki gibi inşallah hayır hasanata gidecek demektir. Muhtaç olan kimselerin ihtiyacını karşılamaya yönelik olacaktır. Binaenaleyh bir insan servet veya dünyalık edinme gayesini Allah'ın verdiğini Allah'ın diğer kullarınla paylaşmak üzere hesap ederek birincisi istihdam sağlamaya niyet eder. Yani ben fabrika açayım, üretim imkanları oluşturayım, mağazalar, istihdam alanları açayım. Burada insanlar şerefleriyle, onurlarıyla çalışsınlar. Ümmeti Muhammed'e hizmet olsun. Kendileri de efendim kazansın, ben de kazanayım diye niyet eder. Diğeri de kazandığım parayla yine insanların ihtiyaçlarını gidereyim diye. Yoksa kenara yığdığımız, biriktirdiğimiz, Allah yolunda harcamadığımız mallar ahirette hesabını vermek durumunda kalacağımız, bize faydası olmayan ama zararı dokunan şeylere dönüşebilir. Fakat bir insan, çoluk çocuğumun elinde de bu mallar ümmeti Muhammed'in hayrına vesile olur diye düşünerek kazanır. Onun haricinde efendim kazanayım, fazla malın zararı olmaz, fazla malla zenginliğimi katlayayım, insanlar karşısında statü kazanayım türünden bir düşünceyle yapılıyorsa Allah muhafaza etsin, onun hesabı ağır olur. Onun için akıllı insan hesabını, kitabını ona göre yapar. Yediğimiz, içtiğimizden bile hesaba çekileceğimize göre yemediğimiz, içmediğimiz, başkalarına bıraktığımız şeylerin hesabını da vereceğiz demektir. Dünyalığı sağlam, geçerli, düzgün bir niyetle sağlayabiliriz. Kazanmak için çalışabiliriz. Burada önemli olan niyetimizi sağlam tutmaktır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, dinleyicimiz diyor ki, yeni yöntemlerle doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek mümkün oluyor. Peki bu dinen caiz midir?
Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de dilediğine erkek kız verir, dilediğine sadece erkek verir, dilediğine sadece kız verir, dilediğine de hiç vermez diyor. Binaenaleyh kime ne vereceğini Cenab-ı Allah takdir etmiş, biliyor. Eğer eldeki imkanlarla böyle bir tercih yapılıyorsa bunları yapmakta bir sakınca olmadığı kanaatindeyim. Fakat işin manevi boyutunda bunun çok tehlikeli bir tarafının olduğunu da bilmek gerekiyor. Şöyle ki, hani Anadolu'da bir laf vardır, evladının tahtını yaparsın da bahtını yapamazsın diye. Çocuklarımız nihayetinde bizler için bir hüsran, bir kayıp sebebi olmamalı. Yani hani diyelim ki laboratuvar ortamında kız seçtin, erkek seçtin ama yarın öbür gün o tercihlerinin bedelini bir insan çok ağır olarak ödeyebilir. Onun yerine Cenab-ı Allah'ın takdirine rıza göstermek lazım gelir. Öyle kardeşlerimiz var, 10 sene, 15 sene tedavilerle uğraştılar. Yeter artık dediler. Cenab-ı Allah dilediği saatte onlara evlat nimetini tattırdı. Öyle insanlar var, evlatları 20-25 yaşlarına gelmiş, dalyan gibi delikanlı ama ölse de kurtulsam diyor. Onun için bu tür şeylerle uğraşmamak lazım. Ama uğraşsak ne olur? Sen istediğin kadar uğraş. Takdir Cenab-ı Allah'ın elindedir. Bakarsın efendim kız diye niyet ettiğin erkek olur. Erkek diye niyet ettiğin kız olur. veya Allah muhafaza etsin, bazen kız görünümlü erkek, erkek görünümlü bugünün afeti olan kızlar ortaya çıkıyor. Onun için takdire rıza göstermek lazım. Erkek diye, kız diye böyle bir şartlanmanın içerisine girmek bir Müslümana, bir mümine, Allah inancı olan kimseye yakışan bir durum değildir. Evlat, evet, dünya hayatının süsüdür. Fakat bunu bir zor imtihan vesilesi haline getirmemek lazım gelir.
Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şu olsun. Veli, beyin ölümü gerçekleşmiş çocuğunun organlarını bağışlayabilir mi?
Beyin ölümü diye tıpçıların literatüründe bir ifade var. İşte beyin öldü diyorlar. Artık beyin fonksiyonları geriye dönüşü mümkün olmayan bir hale girdi. Hukukçuların, özellikle de İslam fıkhı çalışanların ölüm tarifinde ise kalbin durması söz konusu. Yani kalp durmadan kişiyi öldü olarak kabul etmiyoruz biz. Çünkü ölüm sadece kişinin işte canlıların yaptığı hareketleri yapmasının bitmesi anlamına gelmiyor. Yani beyin ölümü dedikleri bir adam, işte filanın beyin ölümü gerçekleşti. Fakat bu filanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra bitkisel hayatta, komada nefes alıp vermeye devam etmesi, onun canlılığını, hayatiyetini devam ettirdiği anlamına geliyor. Binaenaleyh hayatta olmanın bir takım getirileri söz konusu, bunlardan istifade ediyor demektir. Yani bir çocuk düşünün, böyle beyin ölümü gerçekleşmiş, bitkisel hayatta fişini çekiyorlar, ölüyor çocuk. Bu çocuğun mirası mirasçılarına dağıtılmak üzere mirasa konu oluyor. Ama o çocuk bitkisel hayatta da olsa, beyin ölümü gerçekleşti denildiğinde, bitkisel hayatta olmaya devam etse, kalp ölümü gerçekleşmeden, yani nefes alıp vermesi bitmeden, eğer babası, annesi, bir yakını ölecek olsa ona mirasçı oluyor. Dolayısıyla yani ölüm birçok bileşeni olan bir mesele. Öyle doktorların bu organlar bize lazım diye ölmeden beyin ölümü gerçekleşti sözüyle organlarını dağıtabilmeye vesile olacak şekilde geliştirdikleri bir tanıma kurban edilecek bir şey değil. Bu yönüyle beyin ölümünü biz ölüm olarak kabul edemiyoruz, etmiyoruz. Beyin ölümü yanında kalbin de ölmesi lazım geliyor. Nitekim beyin ölümü gerçekleşti dedikleri adamı ameliyatla organlarını almadan önce anestezi yapıyorlar. Yani bu adam acı hissetmeye devam ediyor. Yoksa anestezi yapmalarına bir gerek olmaz. Binaenaleyh bu tür şeylere tevessül etmemek lazım. Ama kalp ölümü gerçekleştikten sonra, yani gerçekten öldükten sonra azaları, organları alsınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama gerçekten ölmeden beyin ölümü diyerek canlı canlı birinin organlarını almaya kalkışmak doğru değil.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.